Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bugün Allah nasip ederse Kur'an-ı Kerim'de kadın konusunu anlamaya çalışacağız. Biliyorsunuz Allahü Teala kadının da erkeğin de yaratıcısıdır. Hucurat suresinde 13. ayette Allahü Teala şöyle diyor: Ya eyyühennas, ey insanlar, ey müminler demiyor, ey insanlar, genel bir hitap. İnna halaknakum min zekerin ve unsa. Sizi bir kadın, bir erkek ve bir kadından yarattık. Çünkü önce Adem yaratıldı, sonra Havva validemiz yaratıldı. وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَكَبَائِلًا. Sizi böyle halklara ve toplumlara ayırdık. لِتَعَارَفُوا. Birbirinizle tanışasınız, birbirinizi tanıyasınız diye. Çünkü Allahü Teala herkese farklı bir özellik, farklı bir kabiliyet vermiştir. Birbirlerini tanırlar, birbirleriyle iyi ilişkiler içerisinde olurlarsa, çok güzel bir uyum sağlayabilirlerse güzel sonuçlara ulaşabilirler. İnne ekremekum indallahi etkakum. Allah katında sizin en değerli olanınız, kendini yanlışlardan en iyi koruyanınızdır. Bir yanlışlardan koruyalım nasıl? Bir kere biliyorsunuz Allahü Teala dini fıtrat diye tanımlıyor. Yani hem insanın doğasında hem tüm varlıklarda geçerli evrensel kanun ve kuralların insan hayatına uygulanması. Onun için doğrular ve yanlışlara bakarsanız çok büyük bir bölümü evrenseldir. Aslında tamamı evrenseldir de bazen işte duygular devreye girerek orada bir takım şeyler yapar. Allah'ın kitabıyla yüz yüze gelen kişi kendi doğal yapısıyla birebir uyumlu olan o kitabı hemen rahatlıkla kabul edebilir. Zaten kendini yanlışlardan koruyanlar o kitaba inanırlar. Dolayısıyla Allahü Teala Bakara suresinin baş tarafında Huden lil muttakin demiştir. Bu kendilerini yanlışlardan koruyanlar için bir rehberdir. Dolayısıyla herkes kendi bilgisine göre, hayatında herhangi bir ilahi kitapla karşılaşmamış olan birisi de kendisini bildiği yanlışlardan korur. Bildiği doğrularda, doğrulara göre hareket ederse Allahü Teala ona da o şekilde muamele eder. Yani en değerliniz kadın olanınız, erkek olanınız demiyor. Ya da işte Türk, Kürt, Arap, Çeçen falan hiçbir şey demiyor. Hepsinin yaratıcısı aynı. İnsanları değişik boylara, işte toplumlara ayıran da Allahü Teala'dır. Allah katında en değerli olan kendini yanlışlardan en çok koruyandır. Ne şey ırk önemlidir, ne cinsiyet. Şimdi Allahü Teala tabii yarattığı varlıkların her birisine farklı özellikler veriyor. Bir de bu dünyayı imtihan için yaratmıştır. Onun için Ali İmran suresinin 14. ayetinde de şöyle diyor: Züyyine linnâs. Tüm insanlar için süslenmiş, güzel gösterilmiştir. Şimdi tüm insanlar derken kadın erkek ayrımı var mı burada? Tüm insanlar için. Güzel gösterilen ne? Hubbu şehevet min nisa. Kadınlara karşı böyle çok büyük bir istek, arzu. Şimdi sizin hemen aklınıza ilk önce erkeğin kadına şeyi gelir, doğru. Erkekler kadınlara karşı büyük bir istek duyacak şekilde yaratılmışlardır. Tamam. Ama sadece öyle değil ki. Aslında bir kadının bir başka kadına karşı duyduğu istek ve arzu, bir erkeğin bir kadına karşı duyduğundan kat kat fazladır. Yani şöyle bir bakın. Birbirlerinin yanına gittikleri zaman hep böyle birbirlerine emre, ah ben de şunun gibi olamadım, bunun gibi olamadım diye. Yani kadınlar kadınlara imrenir ama hiçbir kadın bir erkek gibi olmayı aklından geçirmez. Erkekler de birbirlerine karşı kıskançlıklar o kadar fazla değildir yani. Dolayısıyla kadının kendisi hem kadına karşı hem erkeğe karşı Allah tarafından böyle talep edilen bir yapıda yaratılmıştır. Kadın talep edilen yapıdadır. Erkek de talep eden yapıdadır. Yani genel olarak düşündüğümüz zaman zaten birçok ailede bu problem olur. Erkek ister ki eşim bana talip olsun, beni talep etsin falan. Bakarsın işte soğuk derler. Bilmem ne kardeşim öyle değil. Soğukluk sende, onda değil. Talep senden gelecek, kadından gelmez. Bütün ayetlerde öyledir yani. Ondan sonra bak diyor ki, ondan sonra velbenin ve evlatlar. Evlat sahibi olmak da insanlara çok güzel gösterilmiştir. Vel kanatiril mukantarati minel zehbi vel fitta. Böyle kantarlar dolusu altın gümüş. Yani şöyle ne kadar çok altın gümüş sahibi olursan ol, daha da çoğunu istersin. Büyük bir arzu vardır buna karşı insanlarda. Tüm insanlarda kadın erkek ayrımı yok yani. Vel haylil musavveme. Bir de talep edilen atlar var, böyle cins atlar. Ah şu attan benim de olsa. Vel en'ami vel harf, işte koyun, keçi, sığır, deve, küçük büyükbaş hayvanlar ve diğer evcil hayvanlar ve ekinler. Zalike meta'ul hayati dünya, bu dünya hayatının metaıdır. Yani bunlar çok isteyebilirsiniz ama bunlar bu dünyayla ilgili. Asıl olan velillahi indehu husnul me'ab. Şunu düşünün. Allah katında yani çok güzel bir, yani ulaşabileceğiniz çok güzel şeyler vardır. Kul eunebbiyukum bi hayrin min zalikum. De ki bundan daha hayırlısını size bildireyim mi? Lillezine tegav inde rabbihim. Kendilerini koruyanlar için. Kendilerini yanlışlardan koruyanlar için. Rableri katında şu var. Cennetün tecrimin tahtiye lenhar, içinden ırmaklar akan bahçeler. Halidine fiha, sürekli kalacakları, ölümsüz olarak kalacakları. Ve ezvacun mudahara, tertemiz eşler. Kadını erkek, erkeğe kadın. Ve rıdvanu minallah, ve Allah'ın rızası vardır. Yani mutluluğun zirvesi. Vallahu basirun bil ibad. Allah kullarının ne yaptığını çok iyi görmektedir. Şimdi buradan dikkat ederseniz kadın talep edilenlerin en başında geliyor ayette. Ondan sonra gelen ne? Altın. Değil mi? Altın. Şimdi altını herkes talep, herkes ister. Benim altınım olsun. Kadın ister, erkek ister, herkes ister. Çünkü çok önemli, en önemli değerlerden bir tanesidir. Yani mesela bugün dünyanın en değerli parası işte dolardır deniyor. Geçen sene %18.6 altın karşısında değer kaybetti. Yani bir insan doların altına yatırsaydı %18.6 karlı çıkacaktı. Niye? Çünkü altın her şeyiyle değerli. O zaman ondan daha değerli olan bir kadın da her şeyle değerli olmuş oluyor. Şimdi mesela siz, yani insanlar altını meydanda bırakıyorlar mı? Altını saklamak için özel kasalar yapılıyor değil mi? Böyle çok güçlü şeyler yapılıyor. Hatta evinizde saklarken de çok dikkat ediyorsunuz. Yanınızda altın varsa çok dikkat ediyorsunuz korumak için. Şimdi altından daha fazla korunması gereken nedir? Bu ayete göre. Kadın. Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala kendi değerini bilen, kendini yanlışlardan koruyan, az önce takva dedik ya, kendini yanlışlardan koruyan kadına muhsana diyor. korunmuş diyor. Korunmuş. Kendisini koruyor ama niye korunmuş oluyor? Çünkü onu Allah da koruyor. Onu toplumun da onu koruması için Allah Teala onları da görevlendiriyor. Evlendiği zaman kocasının onu korumasını esas alıyor. Erkeğe muhsana denmez, erkeğe muhsin der. Kendini koruyacak erkek. Ve burada tabii korumayı esas aldığı için evlenmede Kur'an-ı Kerim'de olmazsa olmaz şart kadın için de erkek için de korunma şartıdır. Yani işte gayrimeşru ilişkilerden kendisini korumak evlilikte olmazsa olmaz şarttır. Mesela evlenme ile ilgili ayetleri Cenab-ı Hak yani hükümleri bize bildirir. Bildirdikten sonra hiçbir din şartı koymadan Nisa suresinin 24. ayetine kadar herhangi bir din şartı yoktur. Din şartı koymadan ve uhille lekum ma vera ezelikum en tebtegu bi envalikum muhsinine gayre misafihin. Der ki bunların dışında kalan kadınlar kendinizi zinadan korumak şartıyla böyle gayrimeşru ilişkiler içerisinde bulunmamak üzere yani sifah deniyor onu. O şartla bu kadınlarla evlenmeniz helaldir. Yani erkeğin evlenmesi için mutlaka zinadan uzak olması lazım. Evlenmesi o da evlenmede olmazsa olmaz şarttır bu. Ve şeyde de 25. ayette de esir kadınlardan bahsediyor Allah-u Teala. Orada diyor ki işte muhsana bir kadın bu kadınla evlenecek durumda olmayan nedir? Kendisini namus, kendisini korumuş. Gayrimeşru ilişkilere karşı kendini korumuş. Tabi burada mümin şartını, mümin kadınlarla evlenme imkanı olmayanlar, muhsana ve mümin kadınlarla imkanı olmayanlar, elinizin altındaki mümin esir kadınlarla evlensinler diyor. Evlensinler diyor. Ondan sonra da diyor ki onları ailelerinin izniyle nikahlayın. Ailenin yaptığı ne olur? Mesela bugün işte gidiyorsunuz evlenme dairesine. Evlenme dairesi evlenmenizde sakınca yoktur diye bir izin veriyor. Eskiden izinname denirdi bunlara. Aile ne diyecek? Tamam ben onaylıyorum. Evlenme kararını kim verecek? Esir kadının kendisi verecek. Yani evlenmede esir kadınla hür kadın arasında hiçbir fark yoktur. Onda da onun da namusunu koruma şartı vardır. Orada da şöyledir. Muhsanatin gayre misafihatin ve la muttehidati ahdan. Bunların bu evlenecek olan cariyeler kendilerini korumuş olacak. Öyle açıkça ya da gizlice gayrimeşru ilişkide bulunmayacak. Ne gizli ne açık. Şimdi kendisini korumuş olacak şartı var evlenmek için. Esir kadın. Esir kadını esir alan kişiler, yanında bulunan kişiler cinsel yönden kullanabiliyor, ondan yararlanabiliyorsa bunlara muhsana denir mi? Muhsana kelimesinin Araplar hısın derler kaleye. Muhsane de kalenin içinde korunan demek. Korunan kadın. Yani kalenin içindeymiş gibi korunuyor. Birçok koruma şeyleri var. İşte bu kalenin içinde korunan bu kadınlar başkasıyla öyle birisi onu yatağa atabilir mi? Hiç mümkün mü? Onun için bakın muhsana şey içinde. Peki burada Müslüman dedi. Şuraya bakarsak Maide suresinin 5. ayetinde de Müslüman olmayan hanımlarda da aynı şartı koşuyor Allah. Müslüman olmayanlar için de mesela diyor ki vel muhsanatü minel mu'minat mümin kadınlardan muhsane olanlar. Yani kendilerini iyice korumuş olanlar Tabii her Müslüman da onu koruma görevi olduğu için muhsana ifadesi kullanılıyor. Vel muhsanatü minellezine util kitabe min kablikum, sizden önce kendilerine kitap verilmiş olanlardan da namuslu olan kadınlar. Şimdi siz Müslüman olarak ona İslam'ı tebliğ ediyorsunuz, Kur'an'ı gösteriyorsunuz, inanmıyor, inanmadığı zaman kafir olur. Yani kafir kadınla da evlenmiş oluyor, evlenilebiliyor. Ama bir şartta, iki tane şart. اِذَا تَيْتُمُوهُنَّ اُجُورَهُنَّ, bir mehirlerini vereceksiniz. O mehir verme şartı esir kadınlar için de aynen geçerlidir, o kısmı okumayı unuttum. Nisa suresinin 25. ayetinde. Ve o esir kadının kendi eline verilir. Şeye değil, yanında bulunan kişiye değil. Ama bunu fıkıhtan kabul eden bir tek mezhep bulamazsınız, yoktur. İşin en kötüsü de tefsirlere bile bunu yerleştirmeyi başarmışlardır. Erkek ne olacak? Muhsinin, siz de kendinizi koruyan kişiler olacaksınız. Gayre müsafihin, öyle açıkça zina etmek de yok. Vela müttakidi ahden, gizli dostlar edinmek de yok. Namuslu olmanız şartıyla. Bakın, din şartı ortadan kaldırıldı ama namus şartı ne yapıyor? Devam ediyor. Şimdi Allahü Teala Nur suresinde de namuslu olmayan, yani şöyle zina etmiş olan bir kişinin ancak zina eden ya da müşrik olan biriyle evlenebileceğini söyler. Şimdi bir Müslüman müşrikle evlenemiyorsa Allah bunu söyler mi? Müşrikle de evlendiğin zaman, işte bugün mesela Hristiyanlar, Kur'an-ı Kerim'de de var, İsa'yı ilahlaştırmışlar ve bunlar müşriktir. Onların müşrik olduğunu Allahü Teala Tevbe suresinde açıkça söylüyor. Onun için şey de diyor ki, Nur suresinde, yani 24. surede 3. ayette diyor ki اَزَّانِ, zina eden erkek لَا يَنْكِحَ اِلَّا زَانِيَةً اَوْ مُشْرِكَةً, ya kendisiyle gibi zina etmiş birisiyle evlenir ya da bir müşrikle evlenir. Ya müşrik zina etmemiş olur, o ayrı yani. وَزَّانِيَةُ, zina eden bir kadın da لَا يَنْكِحُهَا, o kadının nikahını almaz. İlla zanin ev müşrik. Zina eden veya müşrik olan bir erkek ancak onunla evlenebilir. Ve hurrime zâlike alel müminin, bunlar müminlere haram kılınmıştır. Şimdi bakın, evlenmede din şartını Allahü Teala olmazsa olmaz şart olarak kabul etmiyor ama namuslu olma şartını erkek için de kadın için de olmazsa olmaz şart olarak kabul ediyor. Yine söylemeden geçmek olmuyor. Bizi Avrupa'da, dünyanın çeşitli yerlerinden dinleyen dostlarımız var. Mezheplerin tamamı, inşallah Cenab-ı Hak lütfeder de, bu bozukluk nasıl organize edilmiş, yanlışta bu kadar mezhep nasıl birleştirilmiş, onu bütün ayrıntılarıyla ortaya çıkarmayı Cenab-ı Hak nasip eder. Mezheplerin tamamı muhsana şartını evlenmenin şartı olarak görmezler, namuslu olma şartını. Ne erkek için ne kadın için. Allah'ın olmazsa olmaz dediği şartı hiçbirisi görmez. Zina etme meselesi, yani zinakarın evlenmesini de hiçbirisi yasak kapsamına sokmaz. Ve burada birçok şeyler var. Yani kadın konusu, işte şimdi bütün bunları şey yaptığında, bu kadar şey, Allah muhsana diyor. Muhsana dendiği zaman korunması gerekiyor. Şimdi yanımda iki tane hanım var. Kendilerini korumuş olarak oturuyorlar. Evet. Şimdi altını ortaya bıraktığınız zaman ne olur? Hayat felç olur. Efendim ne oluyor? Altın, tam altına sahip olmak yasak mı? Kuralı var. Efendim gümüşe sahip olmak kuralı var. Bütün her şeye sahip olabilirsiniz ama kuralı var. Bir kadınla birlikte olmanın da kuralı var. Kural dışına çıktığın an bu olmaz. Dolayısıyla o kadın her zaman talep edilir bir pozisyonda, her zaman korunaklı olacak ki hırsızlar onu çalmaz. Yani altını nasıl çok iyi koruyorsak, kadını ondan çok daha iyi koruyacağız ama bu koruma, dikkat ederseniz, onun kişiliğinin korunması için, onun itibarının sarsılmaması içindir. İnşallah şimdi hem Özlem Hanım hem de Zeynep Hanım bu konunun diğer ayrıntılarını anlatacaklar. Önce Zeynep Hanım'ı dinleyelim. Evet, buyur Zeynep. Şey, affedersin, Özlem Hanım. Niye bak? Oraya bakıyorum. Buranın ismini.
Olsun hocam, önemli değil. Şimdi ilk önce şuradan başlamak lazım. İslam dininde kadın müstesna bir yere sahiptir. Bu her boyutuyla böyledir. Sadece tek bir boyutuyla değil, Kur'an'dan örneklerle bu müstesna yeri biz biraz daha açmaya çalışacağız. Mesela Kur'an-ı Kerim'de Şura suresi 49-50. ayetlerde Allah-u Teala insanlara çocuk bağışladığı zaman bunu hibe etmek kelimesiyle anlatır. Çocuk sahibi olmak Allah'ın hibe etmesi şeklinde anlatılır. Hem kız evlat hem erkek evlat hibe şeklinde anlatılır. Ayetin mealini okumak istiyorum. Göklerin ve yerin hakimiyeti Allah'ın elindedir. O tercih ettiğini yaratır. Kız hibe etmeyi tercih ettiğine kız, erkek hibe etmeyi tercih ettiğine de erkek çocuk hibe eder. Yahut erkek ve kız olmak üzere ikisinden de hibe eder. Kısır olmasını tercih ettiğini de kısır kılar. Bilen ve ölçüyü koyan odur. Şimdi kız çocuk da erkek çocuk gibi Allah'ın hibesi olduğu için değerlidir. Yine İslam dininin bir cahiliye geleneği olan kız çocukların öldürülmesini yasakladığını hepiniz biliyorsunuz. Kız çocuğun erkekle aynı değerde olduğunu bu yasak en güzel şekilde ortaya koymaktadır. Yine bir kadın büyüyüp bir kız çocuğu büyüyüp evlendiğinde kendisine iyi davranılacak ve geçinilecek bir eş olur Kur'an-ı Kerim'e göre. Allah-u Teala Nisa suresi 19. ayette şöyle buyurur. Kadınlarınıza marufa, yani Kur'an ölçülerine uygun olarak geçinin. Eğer kendilerinden hoşlanmıyorsanız bilin ki hoşlanmadığınız şeyde bile Allah sizin için birçok hayırlar yaratabilir. Burada marufa uygun olarak geçinin ifadesindeki geçinin emrinin muhatabı erkektir. Ve geçinme emrinin faili, yani geçinme çabasını göstermesi gereken erkek olmalıdır. Elbette ki evlilikte karşılıklı rıza anlayışla yürür ama Allah'ın bu emrine göre aile kuran erkek hanımıyla geçinmek konusunda daha dikkatli olmalı, eşine iyi davranmalı ve geçinmeyi sağlamak için daha aktif rol almalıdır. Dikkat ederseniz günümüzde her şey nasıl tersine dönmüş. Özellikle İslam dünyasında kadın tamamen etkisizleştirilmiş ve ailede hiçbir rolü olmayan bir eleman konumuna indirilmiş. Oysa Kur'an-ı Kerim'e baktığınızda bunu onaylamadığını, bunun tersi bir durum olduğunu görüyorsunuz. Peki.
Mesela burada çok küçük bir müdahale yapayım.
Buyurun hocam.
Bahsettiğin Nisa suresinin 21. ayet miydi?
19 diye not almışım ama bakayım hocam isterseniz.
Tamam, yok önemli değil. 19 mu? Tamam. Bak orada Allah-u Teala diyor ki وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ. Onlarla marufa uygun geçinin. Yani maruf, aklın ve dinin iyi dediği şekilde geçinin diyor. Ve bu emri erkeklere veriyor. Arkasından da فَاِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ onlardan hoşlanmaz, ikrah yani, hiç hoşlanmıyorum, hiç sevmiyorum, iğreniyorum diyebilirsiniz diyor. En uç nokta. فَعَسَى اَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا öyle miydi? فَاِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ وَيَجْعَلَ اللّٰهُ ف۪ي خَيْرًا كَت۪يرًا. O başka bir ayet-i kerimeye oradan atlamış oldum. Hı? Dur. Şimdi şey yapayım da yanlış bir mana vermeyeyim. Tamam. فَعَسَى اَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا belki siz bir şey hoşlanmayabilirsiniz ama وَيَجْعَلَ اللّٰهُ ف۪ي خَيْرًا كَت۪يرًا. Allah-u Teala onda birçok hayır yaratmış olabilir. Mesela birçok kimse ilaçtan hoşlanmaz ama ilaç ona tedavi olur. Yani siz o hoşlanmadığınız taraflarına bakmayın. O hoşlanmadığınız kadınlarda bile Allah sizin için birçok hayırlar, birçok güzellikler yaratmış olabilir. Yine hoşlanmasan bile iyi geçin diye emir veriyor Allah. Hoşlanmıyorsan boşa bırak demiyor yani. Evet, devam edebiliriz.
Yine bir adım ileriye götürelim Kur'an-ı Kerim'den takip ederek kadının durumunu. Çocukken hibe deniyordu kız çocuğuna, öldürülmesi yasaklanıyordu, evlendiğinde iyi geçinin deniyordu. Peki anne olduğunda ne deniyor? Bir kadın anne olduğundaysa ona iyilik etmek farzdır. Anne babaya ihsan etme emri Kur'an'da birden çok ayette tekrar edilmiştir. Mesela Lokman suresi 14, Bakara suresi 83, Nisa suresi 36. ayetlerde bu konuyla ilgili emirleri görebilirsiniz. Ayrıca kadınlarla istişare de Kur'an-ı Kerim'de yer alır. Mesela Bakara suresi 233. ayette annenin emzirdiği çocuğun sütten kesilmesinden bahsedilirken anne babanın istişare etmesinden söz edilir. Bakara 233'ün son bölümünü okuyorum. Anne ve baba birbirlerine danışıp anlaşarak çocuğu sütten kesmek isterlerse ikisi için de günah olmaz. Şimdi burada bizim danışıp diye tercüme ettiğimiz kelime Türkçe'de müşavere olarak bildiğimiz kelimeyle aynı kökten gelen bir fiil. Demek ki müşaverenin asgari olarak yapılabileceği kişi sayısı 2 ve burada bir tanesi kadın, diğeri erkek. Kadın da müşaverenin taraflarından biri. Yine Resulullah'ın eşleriyle bazı konularda istişare ettiğine dair rivayetler bize aktarılıyor. Mesela Hudeybiye seferinde barış anlaşmasından sonra sahabelere kurban kesmelerini ve tıraş olmalarını emrediyor Resulullah. Sahabeler anlaşmanın şartlarının Müslümanların aleyhinde bulunduğunu düşündükleri için isteksiz davranıyorlar. Hiçbiri kalkıp da bu emri yerine getirmek istemiyor. O emir verdikçe ona sadece bakıyorlar. Buna çok üzülen ve hatta kızan Resulullah hanımı Ümmü Seleme ile durumu istişare ediyor. Ve Ümmü Seleme validemiz ona, "Ey Allah'ın elçisi, sen çıkıp kurbanını kes, başını tıraş et. Onların hepsi sana uyacaktır." diyor. Resulullah eşinin tavsiyesini yerine getiriyor, sahabe de duyguları ile hareket etmeyi bırakıyor ve ona uyuyor. Bu da Resulullah Aleyhisselam'ın eşleriyle istişare ettiğine dair bizlere hadis kaynaklarından aktarılmış bir rivayettir. Yine kadınların ilim ehli olabileceği konusunda Hazreti Ayşe validemizi örnek verebiliriz. Onun da ilim ehli bir kadın olduğunu, pek çok kişinin ona bazı konuları sorduğu, ondan cevap istediği bize kaynaklarda aktarılmıştır. Bütün bunlar İslam dininin kadınlara ne kadar değer verdiğini, aslında onu erkeklerden ayırmadığını ama cahiliyenin Resulullah'ın vefatının ardından kısa bir süre sonra adeta hortladığını ve eski cahiliye kanunlarının hükümlerinin hüküm sürmeye başladığının birer göstergesidir. Tabii biz her şeyi sonra batıdan ithal etmeye başlıyoruz. Kadın haklarını da batıdan ithal etmeye başlıyoruz. Oysa bu anlattıklarımıza sıkı sarılmış olsak hiç böyle bir şeye gerek olmayacaktı. Şimdi yarın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. Bununla ilgili de çok kısa bir iki cümle söylemek istiyorum. Dünya Kadınlar Günü'nün kökleri aslında işçi kadınların hareketlerine dayanıyor. Dünya Kadınlar Günü'nün ortaya çıkışında çalışma koşulları çok ağır, uzun iş günleri ve buna karşın düşük ücretlerden yakınan kadınların protestoları var temelde. Daha iyi koşullarda çalışmak için protestolara başlıyorlar. Ama burada benim dikkatimi çeken şey şu, giderek de yaygınlaşarak kutlanılıyor ve 80'li yıllardan beri ülkemizde de kutlanan bir gün Kadınlar Günü. Çok ilgimi çeken şey şu burada, Dünya Kadınlar Günü kapitalizme karşı başlayan bir günken nasıl oluyor da bugün kadınlara hediye almak, çeşitli programlarda çiçekler dağıtmak, yemekler düzenlemek gibi ritüeller kadının emeği ve emeğinin değeriyle ilgili meselelerin kat kat önüne geçiyor. Bunu anlayamıyorum. Zaten Allah'ın birbirine eş olarak yarattığı kadın için ayrı bir gün kutlamaya anlam veremiyorum ve ne gerek var diye düşünüyorum. Ama bir de kapitalist sistemin içinde, kapitalist sisteme karşı haklarını savunan kadınların başlattığı bir hareketin nasıl kapitalistçe kutlanmaya başladığını hiç anlamıyorum. Bunu da burada bir parantez olarak söyleyerek sözü Zeynep Hanım'a veya hocama istiyorsa vermek istiyorum.
Teşekkür ederim. Sağ ol. Tabii bu arada Özlem Ata Hanım bizim Türk dili ve edebiyatı ile ilgili konularda bize çok yardımcı olan ve aynı zamanda Zeynep Hanım'la birlikte birçok kitaba da imza atmış olan değerli bir kardeşimizdir. Şimdi bu arada hani akla gelmişken söyleyeyim, burada gelenekte şu vardır işte, kim işlerini kadına bırakırsa yani onda bir hayır olmaz diye, şimdi metinde bir hata yapabilirim. Yani len yufliha kavmun vellev emrahum imraten. Yani işlerini bir kadına bırakan bir toplum hiçbir zaman istediği hedefe ulaşamaz denir. Dolayısıyla kadının böyle işte müdür olması, yönetici olması falan yasaklanır. Halbuki Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman bakın Neml suresinde işte Süleyman Aleyhisselam var. Süleyman Aleyhisselam'ın muhatabı burada bir hanım var. Kendisi de bir devlet başkanı olan bir hanım. Sebe kraliçesi Belkıs. Bakın şurada onu Kur'an-ı Kerim onu asla yermiyor. Hatta büyük ölçüde yani burada yazılan şeylerin her birisi onun ne kadar iyi bir yönetici olduğunu gösteriyor. İşte Neml suresinin 32. ayeti. Şeyin mektubu oraya geldiği zaman, Süleyman Aleyhisselam'ın mektubu geliyor. Bütün çevresindeki bu üst düzey yöneticilerini topluyor. Diyor ki bu konuda bana sağlam bir görüş bildirin diyor. Ben diyor sizin katılmadığınız hiçbir kararı almam diyor. Hiçbir konuda karar almam diyor. Ondan sonra diyorlar ki işte biz çok güçlüyüz. Çok baskın bir kuvvetimiz var. Emir sizin elinizdedir. Ne düşünüyorsanız o şekilde emir verin, ben yapayım diyor. Ama arkasından söylediği şu söze bakın. Şimdi Süleyman Aleyhisselam'ın bilgi bakımından çok üstün olduğunu duymuş. O konuya şey yapmayalım çünkü ayetleri okuduğunuz zaman onu görürsünüz. Orada bir şey söylüyor, diyor ki galet innel muluke izâ dehalû karyeten efseduha. Yani çok dikkatli karar almamız lazım. Melikler bir ülkeye girdikleri zaman, yani Süleyman gelir de bizim burayı alırsa, burada tüm düzeni alt üst eder. Ve cealu izzete ehliha ezille. Böyle o halkın üst seviyede olanlarını en alta düşürürler. Ve kederke yefalun. Böyle yaparlar diyor. Ondan sonra yapacaklarını yapıyor, söylüyor. Sonra şeye gidiyor, Süleyman Aleyhisselam'ın yanına. Süleyman Aleyhisselam da bugün ilim aleminin hayal edemeyeceği bir ilim seviyesinde, göz açıp kapayıncaya kadar şeydeki tahtı, işte bu Yemen tarafındaki Belkıs'ın tahtını Kudüs'e getirtmiş. Orada bunu girdiği bir salona giriyor. Salon billur döşeli. Eteklerini yukarı çekiyor ıslanmasın diye. Yok diyor, orası billur. Sonra tahtını gösteriyor. Bu senin tahtın mı? Aa, sanki benimki. Sonra hemen uyanıyor. Diyor ki biz sizdeki bu ilmi bildik. Onun için geldik, size teslim olduk. Bakın ne kadar akıllıca hareket ediyor. Bu Müslüman değil. Bir hanım yönetici. Ama Kur'an-ı Kerim, Allah-u Teala Kur'an'da her şeyin örneğini vermiştir. Bu da bu açıdan örnek. Şimdi sözü size bırakalım. Buyurun.
Teşekkür ederim.
Evet, Zeynep Hanım da bu arada bizim İngilizce sitemizin yöneticisidir. Aynı zamanda işte çok sayıda ilmi çalışmaları var. Allah-u Teala her iki anneye de büyük başarılar versin. Aynı zamanda ikisi de annedir ya.
Amin. Allah razı olsun hocam.
Ve çocuklarına da tabii.
Şimdi Kur'an-ı Kerim'in hanımlara ne kadar önem verdiğini görüyoruz. Daha çok da göreceğiz. Fakat günümüzde çoğunlukla Kur'an-ı Kerim'in hitap diline karşı, daha doğrusu hitap diliyle ilgili hanımları kışkırtmaya çalışan, onların Kur'an-ı Kerim'den belki soğumalarını sağlamak için yapılan bir sorulan bir soruyu, bazı argümanlar var. Şimdi burada söyleniyor ki işte Kur'an-ı Kerim hep erkeklere hitap ediyor. Ondan sonra ve eril bir dil kullanıyor. Ve buna delil olarak da Kur'an-ı Kerim'in işte içinde geçen cümle yapılarını, orada işte erkeklere hitap eden zamirlerin kullanılmasını ya da işte fiillerin erkek topluluklarla alakalı çekimlenmesini vesaireyi delil gösteriyorlar. Tabii Arapça bilmeyen insanları bununla kandırmak, bununla kışkırtmak mümkün olabilir. Fakat şunu düşünmemiz lazım. Kur'an-ı Kerim Arapça olarak indirilmiş bir kitaptır ve Arapçanın en fasih, en güzel örnekleri Kur'an-ı Kerim'dedir. Hatta kendi içinde bir sözlük olarak kullanılarak Kur'an-ı Kerim'in metodunu da buradan çıkarttığımızı ve ayetleri bu şekilde açıkladığımızı biliyoruz. Şimdi Arapçanın şöyle bir yapısı vardır. Arapçada birden fazla, daha doğrusu ikiden fazla diyelim, erkek ya da kadın karma bir topluluğa hitap edilirken bir zamir kullanılır. Hum zamiri diyelim bunu da açıkça. Bu zamir birden fazla erkeğin tek başına bulunduğu, yani yalnızca erkeklerin bulunduğu topluluk için de aynıdır. İki kişiye geldiğimiz zaman bir kadın bir erkeğe ya da iki kadına ya da iki erkeğe hep aynı zamirle hitap edilir. Huma zamiriyle hitap edilir. Fiiller çekimlenirken bu şekilde çekimlenir. Orada o iki kişinin cinsiyeti hiç önemli değildir. Ondan sonra kadınlara geldiğimiz zaman kadınlara ise özel bir zamir kullanılır. Bu diğer iki toplulukta ortak olan zamir yerine bir başka zamir kullanılır ve fiiller başka şekilde çekimlenir. O topluluğun özel olarak yalnızca kadınlardan oluştuğu bu şekilde ortaya çıkar. Şimdi aslında bir lisan lisandır. Kitabın dili niye böyle diye normalde sorulmaz. Ama işte soran ve dinimize karşı bunu bir argüman olarak kullanmak isteyenlere biz de bu şekilde cevap vermiş olalım. Yani karma bir topluluğa da aynı şekilde hitap ediyorsunuz. Erkeklere de aynı şekilde hitap ediyorsunuz. İkisini birbirinden ayırmıyorsunuz. Ama hanımlar için ayrı bir zamir, ayrı bir fiil çekimi vesaire kullanıyorsunuz. Şimdi burada acaba hangi kısım daha önemli olmuş oluyor? Hanımlar mı, erkekler mi? Eğer bunu argüman olarak kullanacaklarsa cevabı çok basit. Tabii ki hanımlara özel bir tutum sergilenmiş oluyor. Ama dediğimiz gibi yani bu aslında bir dilin yapısıdır. Benzer şekilde mesela Fransızca da öyledir. Yine aynı şekilde işte fiillerin çekimlenmesi karma topluluklarla, erkek topluluklarda aynı, dişi topluluklarda aynıdır vesaire. Ben bunu kendi çevremde, daha doğrusu şöyle söyleyeyim, işte geçmişteki iş çevremde ve arkadaş çevremde çok fazla duyduğum için onlara da bir yanıt olması için, herkesin bilmesi için burada paylaşmak istedim. Tabii ki aslında Kur'an-ı Kerim'deki emir ve yasaklar genel. Yani hem kadınlara hem erkeklere aynı emirler var. Bunları zaten Allah-u Teala ayırt etmek istediği zaman özel olarak belirtiyor. Bu nedenle bir de şunu hatırlatmak istiyorum. Yani eğer kadınlar Kur'an-ı Kerim açısından ya da İslam dininde önemliyse, Allah niçin Nisa suresi, yani kadınlar suresi diye bir sure indirmiş olsun? Erkekler suresi diye bir sure yok mesela. Bu da Allah-u Teala'nın kadınlara verdiği önemi gösteren şeylerden bir tanesi daha diye düşünüyorum.
Ve hitap şekilleriyle ilgili bir iki cümle söyleyeyim. Şimdi Kur'an-ı Kerim'deki hitap şekillerine baktığımız zaman genellikle Kur'an insanlara "ey insanlar, ey iman edenler" diye hitap ediyor. Mesela Nisa 1. ayeti buna örnek verebiliriz. Ey insanlar, atanızı Adem'i tek bir nefisten yaratan, eşini de o nefisten yaratan, o ikisinden pek çok erkeği ve kadını türeten Rabbinize karşı yanlış yapmaktan sakının. Ayetin devamı var ama şimdilik hani baştaki hitabı vurgulamak istediğim için bu kadarını okumak istiyorum. Ayrıca kadına ve erkeğe ayrı ayrı hitap edilmesi gerektiğinde Kur'an-ı Kerim her ikisini de ayrı ayrı anıyor. Mesela buna örnek vermek istersek Ahzab suresi 35. ayeti örnek verebiliriz. Allah'a teslim olan erkekler ile Allah'a teslim olan kadınlar, inanan erkekler ile inanan kadınlar, samimiyetle boyun eğen erkeklerle samimiyetle boyun eğen kadınlar, özü sözü bir olan erkeklerle özü sözü bir olan kadınlar, sabırlı erkeklerle sabırlı kadınlar, gönülden bağlı erkeklerle gönülden bağlı kadınlar, zekat ve sadaka veren erkeklerle zekat ve sadaka veren kadınlar, oruç tutan erkeklerle oruç tutan kadınlar, edep yerlerini koruyan erkeklerle edep yerlerini koruyan kadınlar, Allah'ı çokça hatırlayan erkeklerle onu hatırlayan kadınlar, işte Allah bütün bunlar için bağışlanma ve büyük bir karşılık hazırlamıştır ayet-i kerime. Yine Nur 30 ve 31. ayetler de burada zikredilebilir. Nur 30'da tesettür emrinin mümin erkeklere söyle gözlerini sakınsınlar diyerek ilk önce erkeklere gelmiş olması da önemlidir. Nur 31. ayette ise daha sonra kadınlara aynı emir verilir diyeyim.
Devamla Kur'an'da ismi veya kıssaları geçen hanımlarla alakalı bunlardan neler çıkartabiliriz? Kadınlarla alakalı Kur'an'dan neler öğrenebiliriz? Onları paylaşmak istiyorum biraz. Kur'an-ı Kerim'de örneklerden ilki şöyle. Ali İmran suresinde 35-36. Ayetlerde Allah-u Teala İmran'ın karısından bahsediyor. İmran ailesi, duyduğunuz gibi Ali İmran zaten o anlama geliyor. İmran ailesine dair de bir sure var. İmran'ın hanımı, ismini diğer kaynaklardan Hanne olarak öğreniyoruz. Bir adak adıyor. Kendisi rivayetlere göre çok uzun süre anne olmak istemiş fakat çocuk sahibi olamamış. Ve daha sonra bir dişi kuşun yavrusunu beslediğini görüyor. Ona çok imreniyor ve Allah-u Teala'ya dua ediyor çocuk sahibi olmak için. Ve duası kabul olduğu zaman da Rabbim karnımdakini bağımsız olarak sadece senin hizmetinde olacak şekilde sana adadım. Onu benden kabul et, beni dinleyen de bilen de sensin diyor. Şimdi burada gördüğümüz ve daha sonra tabii doğum yaptığı zaman da bu adağını gerçekleştiriyor. Meryem aleyhisselam 3 yaşındayken Beytül Makdis'e götürülüyor ve orada büyüyor. O zamana kadar da Beytül Makdis'te yalnızca erkekler oraya adanmış olarak, yani orada hizmet görecek şekilde din işleri için çalışıyorlar. Meryem aleyhisselam bir ilk oluyor bu sayede. Tabii başka ayetlerde öğreniyoruz Zekeriya aleyhisselamın onun mihrabına, yani ona ayrılmış bir odaya girdiğini burada görüyoruz. Ve hamile olduğunu öğrendiği zaman, pardon, doğum yaptığı zaman da Rabbim kız doğurdum, erkek kız gibi olmazdı, ben ona Meryem adını verdim, onun ve soyunun taşlanan şeytandan korunmasını sana bırakıyorum diyor Hanne Vademiz. Burada erkek kız gibi olmazdı ibaresini yine sanki işte kız olduğu için memnun değilmiş gibi veyahut da işte bir cinsiyet ayrımıymış gibi yorumlayanlar var. Bunun nedenini demin söyledik, şimdiye kadar o adayacağı mabette hiçbir kadın, hiçbir kız görev yapmamıştı. Bu nedenle ilk önce bunu düşünüyor ama sonuçta onun korunmasını yine Allah-u Teala'ya bırakıyor ve onu mabede teslim ediyor. Şimdi buradan hanımlarla alakalı bir şey Hazreti daha.
Zekeriya Aleyhisselam'a veriyor yani, değil mi?
Evet, evet. Sonra onun korunmasını da Allah Teala Zekeriya Aleyhisselam'a bırakıyor. Buradan şunu görüyoruz. Bir kadın en sevdiği evladını, uzun yıllar boyunca sahip olmak istediği evladını Allah'a verdiği sözü tutarak kendisinden uzakta bir mabede hizmet için bırakıyor. Ne kadar sözünün eri bir kadın, ne kadar övülen bir kadın olduğunu burada ayet-i kerimede görüyoruz. Kadınların da Allah'a karşı işte mert denen bir tavırda davranışları bize örnek olarak gösteriliyor Kur'an-ı Kerim'de. Buradan tabii bir şey daha çıkartabiliyoruz. Demin görüş bahsetmiştik. Meryem Aleyhisselam doğmadan evvel bir kuşu görüyor yavrusunu beslediğini. Şimdi buradan kadınların aslında çocuk sahibi olmaya karşı içlerindeki merhameti, şefkati verecekleri bir evlat sahibi olmaya karşı ne kadar istekli olduklarını, buna fıtraten ihtiyaç duyduklarını da yine anlayabiliyoruz bu ayet-i kerimeden. Tabii bunlar fıtratını koruyan kadınlar, Allah-u Teala'nın övdüğü kadınlar. Fakat Kur'an-ı Kerim'de bunun aksi örnekler de var. Nuh Aleyhisselam'ın ve Lut Aleyhisselam'ın eşleri Tahrim Suresinin 10-12. ayetleri arasında bahsediliyor ve Allah, pardon, 10. ayetinde bahsediliyor. Allah ayetleri görmezlikten gelenler için Nuh'un karısıyla Lut'un karısını örnek verir. Onlar iyi kullarımızdan ikisinin nikahı altındaydılar. Kocalarına ihanet ettiler. Kocaları onlara Allah'tan gelen hiçbir şeyi engelleyemeyecektir. Onlara ateşe girenlerle birlikte siz de girin denecektir buyuruluyor. Şimdi burada tefsirlerden öğrendiğimiz kadarıyla Nuh Aleyhisselam'ın eşi, onunla alay eden, inkarcılarla birlikte davranan, hatta işte onlara bazı gizli konularda haber veren, bu nedenle de eşine ihanet etmiş olarak adlandırılan bir hanım. Kendisi böyle olduğu için eşinin peygamber olması dahi onun için hiçbir şeyi değiştirmeyecektir. Burada kadın olsun, erkek olsun, herkesin kendi davranışlarından %100 sorumlu olduğu, herkesin birbiriyle farklı bireyler olarak tamamen kendinden sorumlu insanlar olarak yaşadığı ve böyle hesap verecekleri ortaya çıkıyor. Şimdi kimileri kadınları, yani gelenekten bahsediyorum tabii ki, kadınları öyle aşağı bir konuma düşürüyorlar ki erkek olmadan hareket edemez, kendi başına karar veremez. Ondan sonra neredeyse hayvandan aşağı bir durumda, maalesef gelenekte bunun örnekleri var. Hatta bu fikirlere yalnızca İslam geleneğinde rastlanmıyor. Yunan filozofları da böyle düşünüyorlarmış. Muhtemelen Abbasiler devrinde zaten Yunan filozoflarının etkisiyle ve çevirilerinin etkisiyle bu hale gelmiş kadınlarla alakalı düşünceler. Çünkü bu bahsettiğim görüş örneğin Aristo'nun görüşü olarak biliniyor. Bu bilgi zamanında Edlire Hanım bir kitap yazmıştı. Kur'an'a göre kadın, Kur'an'a rağmen kadın diye. Bu kitapta da yer alıyor. Kur'an'la kadınlarla alakalı pek çok şeyi bu İslam tarihi çerçevesinde, hatta Roma ve Yunan tarihleri çerçevesinde karşılaştırmalı olarak ele alıyor kadınların durumunun nasıl bu kadar kötü hale getirildiğini, buradan da öğrenebilirsiniz. Buna da vurgu yapmak istedim. Sonra yine Tahrim suresinde bir sonraki ayette Allah-u Teala inanıp güvenen kimselere de Firavun'un karısını örnek veriyor. O şöyle demişti: sahibim cennette senin katında benim için bir ev yap, beni Firavun'dan ve onun işlerinden kurtar, beni yanlışlar içinde bulunan bu toplumdan kurtar diyerek dua ediyor. Firavun'un hanımı da Asiye ismiyle yine başka kaynaklardan öğrendiğimiz bir hanım. Kendisinin Allah'a kulluk ettiğini söylediği zaman Firavun tabii ki çok sinirleniyor. Çünkü Kur'an'da da gördüğümüz kadarıyla sizin Rabbiniz ben değil miyim diye halkına soran, ileri gelenlerine soran bir kişi Firavun. Bu kadar büyüklenen bir kimse. tabii ki onun eşinin bir başkasına, yani kendisini ilah olarak gördüğü için ona göre bir başka tanrıya teslim olması kaldıramayacağı bir şey. Bu nedenle pek çok eziyet görüyor Firavun'un eşi. Fakat tabii ki imanından vazgeçmiyor. Ve onunla alakalı aslında övgü dolu hadisler de var. Sıhhati üzerinde araştırma yapmadığım için buradan paylaşmayı uygun görmedim. Fakat bu ayeti okuduğumuz zaman şöyle bir ibret almamız gerektiğini düşünüyorum. Günümüzde işte eşim istemiyor, başımı örtmüyorum, eşim izin vermiyor, namaz kılmama engel oluyor gibi bahanelerle kendilerini dini görevlerini yerine getirmekten geri çeken hanımlar var maalesef. Şimdi Firavun'un evinde inanan ve görevlerini yerine getiren bir kadın olduğunu ve samimiyetle Allah'tan yardım isteyen bir kadın olduğunu görüyoruz. Firavun evinde bile mümin olmak mümkünse, şu günümüzde herkesin mümin olması ve görevlerini yerine getirmesi mümkündür. Yeter ki biz de samimiyetle, eğer bir zorluk içindeyse, hanımlar olarak söylüyorum, biz de samimiyetle Allah'tan yardım isteyelim ve görevlerimizi yerine getirmek için elimizden geleni yapalım. Mutlaka Allah-u Teala dirayetle devam ettiğimiz zaman bizim karşımıza kapıları açacaktır. Firavun'un hanımı bize bu açıdan bir örnektir. Yine
Firavun'un hanımı son derece önemli bir örnek. Yani girişte okuduğum ayetlerde gördünüz. Tabii başka ayetler de var ama Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de her konunun örneğini verdiğini bildiriyor. Burada kadın mümin, kocası Firavun. Artık küfürde, kafirlikte en üst seviyede birisi. Şimdi bunların aileleri bozulmuyor. Nikahları devam ediyor. Fakat mezheplerin hiçbirisi bunu kabul etmez. Yani bir Müslüman hanım bir gayrimüslim erkeğin eşi olamaz. Bu ne demek? Bu şimdi Avrupa'da yaşayan, ailesinin bozulmasını istemeyen hanımların Müslüman olmasının önüne büyük engel koymaktır. Yani bırakın siz namaz, oruç falan dediniz. Yani Norveç'te rastlamıştık. Orada çok sayıda hanım Müslüman olmuş. Burada nedir en büyük problem? En büyük problemimiz şu. Biz evlendiğimiz zaman, şimdi Müslüman olduğumuz zaman kocanızdan ayrılacaksınız yoksa zina ediyorsunuz derler. Ki bütün mezhepler öyledir. Yani bu vesileyle de şimdi tabi Zeynep Hanım çok güzel söyledi. Gerçekten Abbasi dönemi İslam'ın bitirildiği dönemdir. Hala o bitmişlik İslam diye tüm İslam aleminde uygulanıyor. Bunu da çok önemli bir şey olarak aklımıza yerleştirelim. Evet. Hatta yine aynı şekilde bir Müslüman erkeğin karısının kafir olacağının örneği de aynı ayette var. Hı hı. O da Lut Aleyhisselam'la ilgili. Evet.
Yine Tahrim suresinden devam edersek 12. ayette Meryem validemizi bize örnek olarak gösteriyor. Allah namusunu korumuş olan İmran kızı Meryem'i de örnek verir. Onun içine ruhumuzdan üflemiştik. Meryem sahibinin sözlerini ve kitapları tasdik etmişti. İçten boyun eğenlerdendi diyor. Meryem Aleyhisselam'ın da tabii ki yaşadığı zorluklar var. Kendisi babasız olarak bir çocuk dünyaya getiriyor ve daha sonra Yahudi kavminin içine geri döndüğü zaman büyük bir suçla itham ediliyor. Kendisinin kötü bir iş yaptığı ona söyleniyor. Tabii burada da Allah-u Teala ona konuşmama adamasını, ya ben Ar-Rahman oruç adamım, konuşmuyorum diye davranmasını söylüyor. Burada İsa Aleyhisselam'ın kendisi kundaktayken daha konuşarak onun nebi olduğunu ortaya koyuyor ve böylece halihazırda Tevrat'ta bulunan bakire kız oğul doğuracak ibaresini de Meryem validemizin kendisi tasdik etmiş oluyor. Bu nedenle başka ayetlerde de bahsedilen önemli bir kişilik, onu da atlamak istemedim. Bir de Mücadele suresinin iniş sebebi olarak gösterilen bir hanım vardır. 58. sure Mücadele suresi. İlk ayeti Havle binti Selebe ile ilgili indirildiği söylenir. O dönemde zihar denen bir uygulama yapılıyor. Sen benim, sen bana anamın sırtı gibisin diyerek erkekler hanımlarını boşamıyorlar ama onlardan da uzak duruyorlar. Kendilerini sanki onlar harammış gibi ayrı tutuyorlar eşlerinden. Tabii bu durum böyle bir boşamada da böyle bir durumda da kadın geleneğe göre yasak olduğunu eşiyle düşünüyor ilişkisinin ve sanki ayrılmışlar gibi bir durumda kalıyor. Fakat çocukları var ve mağdur bir durumda, eşi de yaptığına pişman oluyor, geri dönmek istiyor fakat dönemiyor. Bu yine işte ayrı kalmaları gerektiğini gelenek olarak düşündüğü için Resulullah'a geliyor, yakarıyor, yalvarıyor. Fakat bununla alakalı bir ayet olmadığı söyleniyor. Aradan bir müddet vakit geçtiği zaman bu Mücadele suresiyle alakalı Allah kocası hakkında seninle çekişen ve Allah'a da yakınan kadının sözünü işitti. İkinizin konuşmasını da dinledi çünkü Allah dinler ve görür diyerek Mücadele suresini inmesi başlıyor. Bir diğer örnek kadınlarla alakalı çıkartabileceğimiz Musa Aleyhisselam'ın hanımı nasıl oluyor, nasıl evleniyorlar? Bu ortaya Kasas suresinde 28. surenin 23-26. ayetleri arasında anlatılıyor. Musa Medyen suyunun başına varınca orada bir takım insanlar gördü. Hayvanlarını suluyorlardı. Arkalarında da iki kız vardı. Onlar da kendi sürülerini geri tutuyorlardı diye anlatıyor. Bu iki kızın Şuayb Aleyhisselam'ın kızları olduğunu öğreniyoruz biz. Yine diğer kaynaklardan. Musa Aleyhisselam da onlara ne olduğunu soruyor. İşte babamız yaşlı, koyunlarımızı biz sulamak zorundayız. Ama bu adamlar nedeniyle geri duruyoruz diyorlar. Musa Aleyhisselam onların yerine koyunlarını suluyor. Ve daha sonra gölgeye çekiliyor. Ve bir dua ediyor Allah-u Teala. Senden gelecek, bana vereceğin her iyiliğe ihtiyacım var diyor. Muhtemelen Musa Aleyhisselam da bu iki kızdan bir tanesinde kendisi için bir hayır görmüş. Bu nedenle dua ediyor Allah-u Teala'ya. Yani onlardan birisini beğenmiş. Kızlar sonra babalarının yanına gidiyorlar. Olan olayları anlatıyorlar. Ve bir tanesi tam olarak ayet-i kerimede belirtildiği gibi o iki kızdan biri utana sıkıla yürüyerek geldi ve dedi ki babam seni çağırıyor. Hayvanlarımızı sulamış olmandan dolayı seni ödüllendirecek. Şimdi sonra başlarından geçenleri anlatıyor Musa Aleyhisselam. Bu arada şeyden ayrılmış, kendi kavminden ayrılmış ve Medyen'e gelmiş. Orada bir adam öldürme vakası oluyor kazayla. Ondan sonra ve sonra da iki kızdan birisi diyor ki babacığım bu adamı ücretle tutsana. O güçlü ve emin olan bu kişi ücretle tutabileceğin kişilerin en iyisidir. Güçlü dediği kelime kavi kelimesi Arapçada. Kavi ve el emin diyor. El kavi el emin. Şimdi burada aslında kızın kendi beğenisini babasına ima etmesini görüyoruz. Yani bu kişiden hoşlandığını açıkça söylemiyor. Buradan da anlıyoruz ki aslında hanımlar beğendikleri şeyleri, hele de beylerle alakalıysa, bir genç kızın beğendiği bir kişi varsa bununla alakalı açık açık söylemesi fıtraten de çok rastladığımız bir şey değil. Beğenilerini genellikle hanımlar ima yoluyla anlatıyorlar. Babası bu iki kelimeden dahi muhtemelen onu beğendiğini anlıyor. Musa Aleyhisselam'ın duası da bu şekilde karşılık bulmuş oluyor ve bundan sonra evlendiklerini öğreniyoruz biz. Bu da Musa Aleyhisselam'ın eşi olan Safura Hanım oluyor. Şimdi kavi kelimesinin yalnızca bedensel olarak güç anlamı yok. Bu sağlam duruşlu, karakterli, cesaretli, güçlü, hatta etkileyici, böyle sözü geçen anlamlarında kullanılan bir kelime. Buradan şunu da anlıyoruz. Bir hanım evlenmek için genel olarak kendisiyle bu karakterde ve el emin, yani güvenilir bir insanı arayacaktır. Erkekler için övülen özelliklerde kadınlardan farklı olarak Bunlar olabilir. Tabii dini açıdan görevlerini yerine getirmesi vesaire. Bunlar zaten olmazsa olmaz şeyler. Bir de tabii demin hocamın bahsettiği Nemil suresindeki Belkıs var. O da övülen bir yönetici. Kadın kadından yönetici olmaz diyenlere tekrar duyurulur.
Evet, şimdi
ben alayım sözü. Tamam. Kadınlarla ilgili koruma görevinden söz etmek istiyorum ben. Dersin başında biraz hocamız bahsetti. Kadınlarla ilgili koruma görevi pek çok ayette toplu olarak inananlara verilmiş. Çoğunda da Allah-u Teala onlara özel koruyucu olarak eşlerini, özellikle evli kadınlara belirtmiştir. Ama bunun dışında, ona kavvam olma bahsine geleceğim ama bundan hariç Kur'an-ı Kerim'de kadınların hangi durumlarda korunduğuna değinmek istiyorum. Şimdi genellikle bunlar kadınların dezavantajlı duruma düşebilecekleri noktalarda ortaya çıkıyor. Dezavantajlı durumun ne demek olduğunu biliyorsunuz. Hani daha böyle zayıf, kırılgan oldukları zamanlar ve durumlarda ortaya çıkıyor. Mesela bir kadının zina ettiğini iddia eden bir kişi olduğunu düşünün. Bu durumda kadın dezavantajlı durumdadır. Çünkü karşısındaki iftira etmek istiyor olabilir. Bu kişiye bu iddiasını ispatlamak için 4 şahit getirmesi şartı getiriliyor. Bir kadının, bu kadının zina iftirasına uğramasını zorlaştırmak için alınmış bir koruma tedbiridir. Ayrıca kadın gerçekten zina etmiş olsa bile kocası tek kişi olarak bunu ispatlayamayacağı için onu boşasa bile kadının adı çıkmamış olur ve yeniden başka bir evlilik yapmasının önünde zorlaştırıcı şeyler çıkmaz. Bu, bakın, ne kadar ince bir koruma aslında düşündüğünüz zaman. Yani kadın suçlu olsa da suçsuz olsa da her şekilde Allah-u Teala tarafından dezavantajlı duruma düşebileceği anda korunuyor. Şimdi bu konu burada da kalmıyor. Bir kadının zina ettiğini ileri sürüp bununla ilgili 4 şahit getirmeyen kişinin şahitliği ise ömür boyu kabul edilmiyor. Ayrıca bu kişiye had cezası uygulanıyor. Bu bahsettiklerim için Nur suresi 23. ayet ve Nur suresi 4. ayeti okumak istiyorum. 23. ayet şöyle: "Fuhşu aklından bile geçirmeyen namuslu mümin kadınlara iftira edenler dünyada da ahirette de dışlanmışlardır, yani lanetlenmişlerdir. Onların hak ettiği büyük bir azaptır." Nur 4. ayeti okuyorum. "İffetli kadınlara zina suçu atan, sonra 4 şahit getirmeyenlere 80 kamçı vurun ve artık onların şahitliğini kabul etmeyin. Onlar yoldan çıkmış kimselerdir." Şimdi Kur'an-ı Kerim'de İfk hadisesi diye bildiğimiz bir hadise vardır. Ayşe validemizin başına gelen bir hadisedir. Nur suresi 11 ile 20. ayetler arasında bu gibi bir durumda, yani bir kadına atılan iftirayla karşılaşıldığında inanan insanların nasıl davranması gerektiği anlatılmaktadır. Şimdi böyle bir iftirayı duyanların, böyle bir iftirayı duyduktan sonra ona inananlar ve onu yayanlar çok ciddi şekilde kınanmaktadır Kur'an-ı Kerim'de. Bakın, bir iftirayı duyuyorsunuz, ona inanıyorsunuz ve yayıyorsunuz. Bu kınanıyor. Bu kınanan kişilerin arasında ashabtan kişilerin bulunduğu da unutulmamalıdır. Nur suresi 12. ayeti okumak istiyorum burada. "O iftira duyulduğunda Müslüman erkeklerle Müslüman kadınların kendilerinden biri için iyi düşünceler besleyip bu apaçık gerçek dışı bir sözdür demeleri gerekmez miydi?" Bu iftira bahsi, iftira anında nasıl davranmak gerektiği apayrı bir ders konusu olarak da işlenebilir ama burada bunu da özellikle vurgulamak istedim. ayrı bir boyutuna geçmek istiyorum. Bir kadın yine ne zaman dezavantajlı duruma düşebilir? Eşini kaybettiğinde, değil mi? Eşi ölen kadınlar birdenbire evin geçimini temin eden çocuklarının babası olan kişiyi kaybettiğinde dezavantajlı duruma düşebilirler. Allah eşleri ölen kadınları da kendilerini toparlayıncaya kadar koruma altına almıştır. Bu kadınların bir sene boyunca evden çıkarılmama ve geçimlerinin temin edilmesi hakları vardır. Ayet olarak Bakara 240'ı okumak istiyorum. İçinizden vefat eden kocaların geride bıraktıkları eşleriyle ilgili olarak size yüklenen görev, onları evlerinden çıkarmadan bir yıla kadar geçimlerini sağlamaktır. Eğer onlar çıkarlarsa, kendileri hakkında yaptıkları marufa yani Kur'an'a uygun şeylerden dolayı size bir günah olmaz. Üstün olan ve kararları doğru olan Allah'tır. Buyurun hocam. Buyurun.
Şimdi tabii Kur'an-ı Kerim'e uyan mezhep bulmak çok, yani tabii bazı konularda uyuyorlar da yani. Mesela bu konuda uyan mezhep yoktur. Şimdi bakın, hacca gidiyoruz, Bağdat yakınında bir yerde konakladık. Orada halk bizim Türk olduğumuzu görünce öyle bir kucakladılar ki hemen bir anda böyle ikramlar, şunlar bunlar derken o sırada bir hanım ne yapmışsa yolun karşısına geçmiş. Yani Bağdat'a, Busul Bağdat şeyinin yolunun geçerken bir araba vurmuş, erkek geçerken vurmuş bir araba, vefat etmiş erkek. Karısı da kaldı. Mezheplere göre o kadını orada bırakmamız gerekiyor. Orada kalacak, 4 ay 10 gün oradan çıkamayacak. Niye efendim? Beklemesi lazımmış. Çünkü Bakara suresinin 234. ayetinde Allah-u Teala kocaları ölen kadınlar kendi başlarına 4 ay 10 gün beklerler diyor. Şimdi bakın, bu bekleme işi boşanan kadınlarla, yani erkek bir karısını boşarsa bekleme süresi dediğimiz iddet bitinceye kadar evden çıkarmaması gerekir ki aralarında bir anlaşma olsun, orada yapılacak birçok işlemler de var. Onu hiçbir mezhep kabul etmez. Yani Allah-u Teala'nın boşanmayla ilgili koyduğu hukuku hiçbirisi kabul etmez. Ama oradaki evden çıkarmama meselesini burada, orada çıkarmayın çıkmasınlar diyor. Onu iyice bozmuşlar. Kocası ölmüş kadın evden çıkamaz demişler. Hatta gidip bakkaldan ekmek bile alamaz yani. Halbuki Allah-u Teala bakın ne diyor? Hiçbir mezhebin almadığı ayeti okudu Özlem Hanım. Allah-u Teala diyor ki, Allah'ın yüklediği görev, kocanın vasiyeti falan değil. Sizden eşleri ölüp geriye kadın bırakır, karıları yaparsa yani kalırsa, onları bir yıl evden çıkarmayın ve geçimini sağlayın diyor. Arkasında ne diyor? Onlar çıkarlarsa size bir günah yok. Ne zaman çıkarsa? Kocası vefat etti, onun cenazesiyle birlikte çıkıp bir daha gelmeyebilir. Karar kendinin. Ama onu bir başkasının çıkarma hakkı yok. O evde bir yıl geçimi sağlanacak. Bununla ilgili başka ayetler de var. Şimdi ama bu ayeti kabul eden bir mezhep bulamazsınız. Bakın az önce Zeynep Hanım söyledi. Hakikaten konu kadınsa bitirilmiştir şeyde. İslam'da bitirilmiştir. Yani sık sık söylüyoruz. İstanbul Sözleşmesi asla kabul edilemeyecek çok maddeleri var. Asla kabul edilemez. Ve onu da zarara uğrattığı aslında kadındır. Çünkü aileyi sıkıntıya soktunuz mu en büyük zararı kadın görür. Ama İslam diye bugün İslam aleminde okutulan kitaplarda ve mezheplerdeki görüşler İstanbul Sözleşmesi'ne 1000 kere rahmet okutur. Allah'ın bu kitabı ne hale getirilmiş bir kere daha görün. Evet, şimdi buyurun.
Evet, ben yarım kaldı hocam. Ha, devam tamam, edeyim. Tamam. Yine Bakara 241. ayette kocaları tarafından boşanmış kadınların da marufa uygun geçindirilme hakları vardır. Kadının boşanma ve evlilik hukuku zaten mehir ile teminat altına alınmıştır. Buna Zeynep Hanım birkaç kısa cümleyle değinecek. O yüzden şimdi mehirle ilgili çok fazla şeyden söz etmeyeceğim. Az evvel kavram kavramına değineceğimi söylemiştim. Onu da belirteyim. Evi geçindirmek zor bir iştir. Hepiniz bilirsiniz. Kadın da olsanız, erkek de olsanız. Hele dışarıda çalışarak evi geçindirmek, yani erkeğin genel olarak üstlendiği, daha çok üstlendiği bölüm gerçekten çok zor bir şeydir. Bu görev kadına yüklenmemiştir. Yalnız buradan şu çıkmasın, kadın çalışmamalı. Buradan bu çıkmaz. Kadın isterse eşine, evinin geçimine destek olmak için, isterse daha çok zekat vermek için çalışabilir. Ama evi geçindirme sorumluluğu temel olarak erkeğin üzerindedir. Bu da kadının korunmasına bir örnektir diye söyleyeyim. Nisa 34. ayette bunun delilini görürüz. Erkekler kadınları koruyup kollarlar. Bu Allah'ın her birine diğerinden fazla şeyler vermesi ve erkeklerin mallarından eşleri için harcamaları sebebiyledir. Buradaki eşleri için takdir. İyi kadınlar Allah'a içten boyun eğen ve Allah'ın korumasına karşılık kimse görmezken de kendilerini özenle koruyanlardır şeklinde belirteyim ve sözü Zeynep Hanım'a vereyim.
Ben birazcık birkaç kelime edeceğim mehir konusuyla alakalı, çünkü daha evvel burada zaten mehirle alakalı pek çok bilgi verilmişti önceki derslerimizde. Özetle mehir kadının kendisine nikahla beraber verilme hakkı doğan hediye, mal ve benzeri bir metadır diyelim. Bunu erkek kadına bizzat verir ve kadın ondan herhangi bir kısmı kendi isteğiyle bağışlamadıkça da ondan hiçbir şey kullanamaz. Mehir kadının kendi malıdır. Onunla istediği gibi tasarruf yapar ve evlenme durumunda mehire hakkı doğarken, boşanma durumunda da eğer kocası onu boşarsa bu mehirden hiçbir şeyi almaya erkeğin hakkı yoktur. Kadın kendisi boşanmak isterse bu durumda zaten araya hakemler girer ve kocasının bu boşanma mevzusunda işte ne diyelim, suç oranına bakılarak mehrin ne kadarının iade edileceği belirlenir. Bu şekilde kadın aldığı mehri iade ederek herhangi bir iddet beklemeksizin boşanabilir eşinden. Demek ki şöyle bir şey var. Ben buradan bunu çıkartıyorum. Erkek istemediği zaman bile evlilik için, yani boşanma için 3 kur kadar, yani en azından 3 ay kadar bir müddet beklemek zorunda. Karısını boşasa bile aynı evde yaşamak durumunda. Ama kadın istemezse evlilik yürümüyor. O yüzden kadın mehrini verip geri dönebiliyor. Bu geri verilecek mehir oranı belirlendikten sonra. Yani aynı evde istemeyen bir kadını erkekle zorla tutmuyor Allah-u Teala. Erkeklere ise eşlerini boşarken yaşarken bile hoşlanmıyorsanız bile onlarda iyi şeyler olabilir diyerek evli kalmalarını aslında teşvik ediyor. Bu yönden de yine aslında kadının ne kadar korunduğunu düşünebiliriz.
Şimdi kısa bir müdahale yapayım. Şimdi tabii Zeynep Hanım kadının boşama hakkını çok doğru bir şekilde anlattı. Bunu Resulullah uygulamış. Ashab uygulamış. Tabiin döneminde uygulanmış. Ama Kur'an-ı Kerim'in açık hükümlerine rağmen bugün hiçbir mezhep kadının boşama hakkını kabul etmez. Kaldı ki bütün buralarda da hududullah kelime, Allah'ın çizdiği sınırlar. Erkeğe verdikleri boşama hakkı da Kur'an'a hiçbir şekilde uymaz. Yani evlenme ve boşanma hükümleri tamamen Kur'an dışıdır. Biraz önce Zeynep Hanım bahsetti, Eldira Hanım yanımızda bir tez yazdı. Kendisi şeyde yetişmiş, Roma'da okumuş. Bir Arnavut avukat hanımdı. Gitti, orada araştırdı, baktı ki bugün mezheplerin İslam diye aile hukuku ile ilgili anlattıkları büyük ölçüde Roma ve Yunan'dan alınmış. Kur'an-ı Kerim tamamen dışlanmış. Millet zannediyor ki biz Allah'ın emrine uyuyoruz. Ve kadın gerçekten öyle bir hale getirilmiştir ki aile içerisinde hiçbir değeri yok. Ve sanki bu da İslam'ın hükmüymüş gibi. Bakın bu kadar güzel şeyler anlatılıyor ama yani Kur'an'la Müslümanların uzaktan yakından alakası kalmamıştır aile hukuku açısından. Evet.
Şimdi ben bir de günümüzde yine bazı sorulara, söylemlere, kadınlarla alakalı Kur'an'ın dezavantajlı, kadınların Kur'an'da dezavantajlı olduğuna dair bazı şeylere geri dönmek istiyorum. Mesela işte hep sorulan kadın erkek eşittir. Günümüzde böyle bir söylem var. Tabii eşit kelimesiyle denk kelimesi arasındaki farkı bir vurgulamak gerekiyor. İkisi de birer insandır. İkisi de Allah katında birbirlerine benzer, Allah katında tam olarak sorumludur ve birbirlerine farklı da olsa sorumlulukları vardır. Farklı dememin nedeni şu, iman, ibadet, itikat vesaire açısından söylemiyorum bunu. Fakat kendilerine verilmiş olan özellikler diğerlerinden farklı olduğu için o özellikleri kendi hayırlarına ya da toplumun hayrına kullanmakla sorumludurlar. Bunu da Nisa suresinin 32. ayetinden anlıyoruz. Allah'ın birinize diğerinizden fazla verdiği şeylere imrenmeyin. Erkeklere kendi kazandıklarından bir pay, kadınlara da kendi kazandıklarından bir pay vardır. Siz Allah'ın ikramını isteyin, her şeyi bilen Allah'tır diyor Allah-u Teala. Yani Allah, kadının da fıtratını, erkeğin de fıtratını bilen Allah-u Teala'dır. Hepsine kendi fıtratlarına uygun şekilde iyilikler yapmayı ve kendi çabalarından, kazandıklarından, elde ettikleriyle Allah karşısında sorumlu olacaklarını belirtiyor. Kadın erkek birbirinin eşidir, zevçtir Kur'an-ı Kerim'de. Her şeyden iki eşi yaratmıştır Allah-u Teala. Onlar birbirine eştir fakat eşit değildir. Çünkü biri diğerinden bazı yönlerden üstündür, diğeri de diğerin öbüründen bazı yönlerden üstündür. Allah-u Teala bunu da vurgulamış. Hiç kimse kendisini, kendi fıtratına aykırı olan şeyleri yapmak için zorlamasın ve birbiriyle bu konularda, yani birbirine zıt olduğu konularda yarışa girmek zorunda kalmasın. Herkes kendi fıtratına uygun şekilde iyiliklerde yarışsın diyor Allah-u Teala. Çünkü böyle olursa kadın ve erkek birbirini tamamlar ve birbiriyle huzur bulur. Çünkü zaten eşleri de Allah-u Teala'nın birbiriyle huzur bulması için yarattığını biz yine Rum suresi 21. ayetten görebiliyoruz. Fazla vaktimiz kalmadığı için mealini de okumayacağım. Sonra yine bir kadının yaratılması mevzusu var. Burada hep işte kadının aşağı görüldüğü konulardan bir tanesi. İşte ilk önce Adem Aleyhisselam yaratıldı. Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala insanın yaratılışı ile ilgili şöyle söylüyor. Ey insanlar, atanızı, yani sizi diyor aslında ama burada tek bir nefisten yaratan, eşini de ondan yaratan dediği için ilk kişi atamız, yani Adem Aleyhisselam oluyor. Şimdi ayetin devamını okuyayım. Atanızı bir tek nefisten yaratan, eşini de ondan, yani o nefisten yaratan, o ikisinden pek çok erkeği ve kadını türeten Rabbinize karşı yanlış yapmaktan sakının diye başlıyor bu ayet. Şimdi ayetin Arapçasında eşini de ondan, yani o nefisten yaratan diye bizim tercüme ettiğimiz şey aslında Adem Aleyhisselam'ın da Havva annemizin de aynı şeyden yaratıldığını gösteriyor. Fakat burada yine gelenekte Havva validemizin Adem'den yaratıldığını söyleyenler, yani o nefis yerine onun yaratıldığı şeyin Adem'e gittiğini söyleyenler olmuş. Tabii bunu da yine bir rivayetle delillendiriyorlar. Hadis diyemiyorum çünkü aslında böyle bir şeyin hadis olabileceğine inanmak mümkün değil. Şöyle bir rivayet var. Bu kütüb-i sitte'de mevcut olduğu için gayet muteber görülüyor. Kadınlar hakkında birbirinize iyi tavsiyelerde bulunun. Çünkü kadın kaburga kemiğinden yaratılmıştır. Kaburganın en fazla eğri olan tarafı onun üst kısmıdır. Bu sebeple yani kadın da oradan yaratılmış, en eğri kaburga kemiğinden yaratılmış. Bu sebeple eğer onu doğrultmak istersen kırarsın, yok kendi haline bırakırsan eğri olmaya devam eder. Yani o kadar vahim durumda ki kadın, zaten yamuk, zaten doğru değil, düzeltmeye de imkan yok. Hiç boşuna uğraşma, sen ona iyi davran, geçiştir, gitsin gibi böyle anlaşılmış. Bu şekilde maalesef kadınlar hakkında böyle bir rivayet söylenmiş. Ayetin evet, yine rivayetin yani. Evet.
Kabul eden
evet. Rivayetin sonu da yine öyleyse kadınlar hakkında birbirinize iyi tavsiyelerde bulunun diye bitiyor. Şimdi bunu bazı hadis alimleri ya da bazı müfessirler şey demişler. Burada önemli olan işte kadınlara iyi davranılmasının tavsiye edilmesidir. İşte geri kalanı değildir filan. Ama böyle bir şeyin hadis kabul edilebilmesi için geri kalanının da akla, mantığa, Kur'an'a uygun olması gerekir. Oysa Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala'nın böyle bir şey yazmadığını çok açık gördük. İnsanın yaratılışını anlatmış Allah-u Teala. Hiç kaburga kemiği falan dediği de yok. Ama bu neyle olmuş olabilir? Tevrat'ta buna benzer bir pasaj var. Muhtemelen bunun etkisinde kalınarak söylenmiş bir söz. Çünkü şöyle söyleniyor Tevrat'ta yaratılış bölümü 2. bab 21-22. pasajlarda. Rab Tanrı Adem'e derin bir uyku verdi. Adem uyurken onun kaburga kemiklerinden birini alıp yerini etle kapadı. Adem'den aldığı kaburga kemiğinden bir kadın yaratarak onu Adem'e getirdi. Şimdi gördüğünüz gibi inanış aynı. Bu rivayette muhtemelen buna dayanarak türetilmiş. Yani muhtemelen Yahudi inancından, İsrailiyattan bize gelmiş bir söz. Fakat bunu kabul eden, bu rivayeti kabul eden kişiler yine Tevrat'ın yaratılış birinci babında insanın yaratılmasıyla alakalı bir kısım var. O kısmı hiç görmemişler bile, o pasajlara bakmamışlar. Ben o kısmı okumak istiyorum. Burada okuyacağım ilk cümle biraz sıkıntılı tercüme açısından. Orada şöyle diyor, Tanrı insanı kendi suretinde yarattı. Onları erkek ve dişi olarak yarattı diyor ikinci cümlede de. Şimdi tabii kendi suretinde yarattı ifadesinden dolayı büyük ihtimalle hiçbir Müslüman alim ya da kişi bu cümleyi dikkate almamış, yaratılışla alakalı bu pasajları dikkate almamış. Fakat baktığımız zaman İbranicesine o suret diye bahsedilen kelimenin de İbranice İncil araştırmaları, karşılaştırmalı İncil sayfaları var İngilizce İbranice. Buradan araştırdığımızda görüyoruz ki o suret dediği şey aslında benzerlik, ondan sonra bir ruh gibi bir ifade. Yani aslında Allah'ın insana ilminden, kendi ruhundan üflemesini ifade ediyor olabilir. Bu çeviri bozukluğundan dolayı da hiç kimse bu kısmı kale almamış. Oysa geri kalan kısmı da Kur'an'la çok uyumlu. Tanrı insan onları erkek ve dişi olarak yarattı. Onları kutsayarak verimli olun, çoğalın dedi. Yeryüzünü doldurun ve denetiminizi alın. Denizdeki balıklara, gökteki kuşlara, yeryüzünde yaşayan bütün canlılara egemen olun. Kur'an'da Allah-u Teala işte aynen böyle anlatıyor. İşte onlardan birçok dişiyi ve erkeği yaydı. Ondan sonra en'amı, işte bitkileri, hayvanları onların hizmetine verdiğini başka ayetlerde söylüyor. Aslında Kur'an'la daha uyumlu olan kısım bu yaratılış birinci babı. Bunu ortaya koymak istedim çünkü kadının yaratılması konusu direkt onun küçük görülmesiyle birebir bağdaştırılıyor bu nedenle. Şimdi arkasından yine bir soru sıkça sorulan, neden hiç kadın peygamber yok? Kadın peygamberler de var diyenler var, hatta İslam alimlerinin bile içinde. Oysa Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de Enbiya 21. sure 7. ayette senden önce gönderdiğimiz elçiler sadece vahyettiğimiz erkeklerdi. Bilmiyorsanız o zikri bilenlere sorun diyor. Muhtemelen bu önceki kitaplarda da yer alan bir bilgidir. Ve bunun nedenini de aslında anlamak hiç zor değil. Kadından peygamber olmaz mı diye soranlara, peygamberlerin hayatlarının ne kadar zor geçtiğini görüyoruz. Çevrelerindeki kadın erkek pek çok kişi tarafından horlanmış, eziyetlere mazur kalmış, hem fiziksel hem ruhsal olarak aşağılanmış ve çok yük, ağır yükler taşımak zorunda kalmışlardır. Allah-u Teala kadınları böyle bir yükün altında bırakmamışsa ona teşekkür etmek gerekir yalnızca. Çünkü Allah-u Teala zaten hiç kimseye kaldırmayacağı yükü yüklemez. Bu nedenle de kadın peygamber niye yok diye sormaktansa Allah'a şükür kadın peygamber olmamış diye düşünmek gerekir bence. Burada Özlem Hanım'a evet ben.
Peki yedim. Hadi bakalım sen ne konuşacaksın?
Şimdi ben aslında darp konusuna girmek istiyorum. Bu
eksik mi kaldı?
Yok.
Meselesi.
Sadece şeyi
bir
düşündüm.
Bir o eksik kalmıştı.
Acaba dedim saat olarak bir dahaki haftaya mı bıraksak darp meselesini, bugün bir şey yapsak, anlatsak diye düşündüm.
Neyse başladın bitir,
tamam,
boş ver.
Tamam, peki başladım, bitireyim.
Nasıl ayrıntılı bilgi edinmek isteyenler sitemizde bulurlar.
Tamam, onu. Evet, sitemizde kadınların dövülmesi başlıklı müstakil bir ders var, hikmet çalışmaları. 10 Mart 2018 tarihli bir ders. Bu dersten bu konuyu detaylı olarak da dinleyebilirsiniz. Şimdi Kur'an da kadına şiddet hoş mu görülüyor? Bu da yine feministler tarafından çok fazla dillendirilen bir cümle. Hoş görülüyor diye dillendiriyorlar. Şimdi Nisa suresi 34. ayetin son bölümünü okumak istiyorum mealinden. Sizi boşamaya kalkışmasından, yani nüşuzundan korktuğunuz kadınlarınıza gönül alıcı öğütlerde bulunun, yataklarından ayrılın ve onları darbedin. Size itaat ederlerse onlara karşı başka bir yol aramayın diyor Nisa 34'ün son bölümünde. Bu ayeti anlayabilmek için öncelikle itaat ne demek onu anlamalıyız. Türkçe'de itaat hem zorla hem isteyerek boyun eğme anlamlarına gelebilir. Oysa Arapça'daki itaat kelimesi sadece gönül rızası göstermek anlamına gelir ve isteyerek olur. Yani zorla itaat diye bir kavram Arapça'da karşımıza çıkmaz. Bu farkı bilmek çok önemli. Bunu aklınızın bir köşesinde tutun. Bir de itaatın zıttı olan ikrah kelimesi var. İkrah ise zorla boyun eğdirilmek demek. Bu iki zıt anlamı Fussilet suresi 11. ayette beraber görüyoruz. İtaat ederek veya ikrah ederek emrime girin cümlesi var bu ayette. Anlaşıldığı üzere demin aklınızda tutun dediğim gibi Arapça'da zorla itaat diye bir şey söz konusu değil. Şimdi ayette nüşuzundan, yani bırakıp gitmesinden korkulan kadın ile ilgili olarak erkeğe neler öğütleniyor? Madde madde tekrar bakalım. Diyor ki Nisa 34'te 1. Gönül alıcı öğütlerde bulunun. 2. Yataklarından ayrılın. 3. Darbedin. 4. İtaat ederlerse başka bir yol aramayın. Şimdi buradaki darbedin kelimesinin anlamını çok iyi bilmemiz gerekiyor. Çünkü gönül alıcı öğütte bulunuyorsunuz, yanından ayrılıyorsunuz, sonra geri dönüyorsunuz, darp ediyorsunuz, yani vuruyorsunuz kadına. Mantık olarak da hani ya nasıl olur bu, işte gönül alıcı öğütte bulunuyordum, yanından uzak durdum bir süre, gidip dövüyorum şimdi. Bir de üstüne itaat ederse başka bir yol aramayacağım. Dövdüğüm takdirde mi itaat edecek? Bu yüzden darp kelimesinin anlamı üzerinde detaylı bir şekilde durmamız lazım. Arapçada edrabe, bir yerde oturma, orada ikamet etme anlamındadır. El Ayn ve müfredat sözlüklerindeki maddesine bakabilirsiniz. Bir yerde oturan, orada ikamet eden kadın oraya darp edilmiş demektir. Türkçe'de bir şeyi yerine oturtmak, yuvasına yerleştirmek ifadesi Arapçadaki darp sözcüğü ile karşılanabilir. Şimdi Nisa 34'te kadının darbedileceği yerin yatak olduğunu görüyoruz. Yalnız burada bu sefer yatak kelimesinin mecaz anlamı karşımıza çıkıyor. Arapçadaki yatak sözcüğü tıpkı Türkçedeki ocak sözcüğü gibi evi de kasteden bir mecaz. Nasıl ocak dediğimiz zaman ev anlıyorsak, hem de yemek pişirilen fırını anlıyoruz ama aynı zamanda bir ailenin barındığı evi anlıyorsak, yatak kelimesi de bu manaya yakın mecaz olarak. Demek ki boşanmaya yeltenen kadın zaten evinde olduğu için ayette kastedilen onu evinden kovmamaktır. Çünkü kadının boşanma süreci erkeğin boşanma süreci, kadını boşama sürecine benzer. Bu da Talak suresi 1. ayette belirtilmiştir. Nasıl erkek karısından boşanmak istediğinde onu evinden çıkartmadan ve kendisi de evini terk etmeden iddet süresi boyunca beklemek durumundaysa, kadının erkeği boşamak istediği süreçte de eşler evini terk etmemeli, terk etmeye zorlanmamalıdır. Görüldüğü gibi Nisa suresi 34. ayetteki darp şiddet uygulamak olamaz. Dolayısıyla Nisa 34 için anlam vermemiz gerekirse şöyle verebiliriz. Sizi boşamaya kalkışmasından, nüşuzundan korktuğunuz kadınlarınıza gönül alıcı öğütlerde bulunun, yataklarından ayrılın ve onları, kadınları yuvalarında oturtun. Sizi gönülden kabul ederlerse onlara karşı başka bir yol aramayın. Allah yücedir, büyüktür.
Peki şimdi burada ben de kısa şey yapayım da. Yani Türkçe'de de darp kelimesi çok değişik. Mesela duvara boya vurdum dediğiniz zaman serpiyor musunuz duvara? İşte şunu şunun üzerine vur bakalım. Hayvanın üzerine bir yük vurdum. Semer vurdum denir, değil mi? Bu vurma kelimesinin Arap dilinde çok fazla anlamı vardır. Bir de bağlantılarıyla birlikte okuduğunuz zaman hakikaten burada asla dövme anlamı verilemez kadına. Hiç mümkün değil. Özlem Hanım çok güzel söylediği gibi itaat etmek gönülden kabul etmektir. Ama tabii siz kadının boşama hakkını eline aldığınız zaman kadının boşama hakkı ile ilgili olan bu ayete tam kadının işte itibarsızlaştırması anlamı veriliyor ve kadını dövmek Allah'ın emri haline getirilmiş oluyor. Ve bu meallere baktığın zaman onu görürsün. Bir de ondan sonraki ayette şu var. Aralarının ayrılmasından korkarsanız bir tane kadının ailesinden bir tane erkeğin ailesinden bir hakem getirin. Eğer her ikisi de anlaşırlarsa, yani kadın razı olurlarsa artık başka bir yol aramayın diyor. Allah-u Teala onların arasını düzeltir diyor. Dolayısıyla yani işte az önce söyledik, kadının boşama hakkını ellerinden alınca çok kötü, bir de bu konuyla ilgili hadise de öyle bir anlam vermişlerdir ki Arap diline %100 aykırı. Onu bizim sitemizde bulabilirsiniz. Evet.
Hocam izin verirseniz ben şahitlik meselesinden de söz edeyim.
Tamam.
Şimdi bir de şahitlik, kadının şahitliği meselesi var. Yine bizim sitemizde 23 Ekim 2018 tarihli vasiyet ve kadının şahitliği konusunda müstakil bir Kur'an sohbetleri programımız var. Onu izleyebilirsiniz ama kısaca bahsedeyim. Çünkü bu da kadın hakları savunucuları tarafından İslam'a karşı bir söylem olarak zaman zaman dile getiriliyor. Şimdi elbette bunun dile getirilmesinde klasik fıkhımızda bu konuda kadın erkek ayrımı yapılmış olmasının etkisi büyük. Oysa Kur'an şahitlik konusunda kadın erkek ayrımı yapmadığı halde had ve kısas davalarında şahitlerin tamamının erkek olması şart koşulmuş klasik fıkıhta, diğer davalarda iki erkek veya bir erkek ile iki kadın yeterli görülmüştür. Kur'an'da şahitlikle ilgili ayetler dikkatle okunursa aslında kadının şahitliğinin erkeğin şahitliğine denk olduğu, ancak borç doğuran hukuki ilişkileri tespit ile ilgili ayette şöyle buyurulduğu görülür. Bakın burayı altını çizerek, tırnak içine alarak bir kere daha söylemek istiyorum. borç doğuran hukuki işlerle ilgili olan bir ayet. Erkeklerinizden iki kişiyi şahit tutun. İki erkek yoksa kabul edeceğiniz şahitlerden bir erkek ile iki kadın da olabilir. Biri yanılırsa diğeri hatırlatır. Şahitler çağrıldıklarında gelmezlik etmesinler. Borç ister büyük ister küçük olsun, vadesiyle birlikte yazmaktan üşenmeyin. Böylesi Allah katında daha doğru, şahitlik için daha sağlam, şüpheye düşmemeniz için daha uygundur. Yine burada daha sağlam ve sağlam sözcüklerinin farkına dikkat çekmek istiyoruz. Bir şey daha sağlamsa onun bir derece altında olanın da sağlam kabul edilmesi gerekmektedir. Demek ki bir erkek ile iki kadının şahitliğine daha sağlam deniyorsa bu şarta uymadan yapılan şahitliğin de sağlam sayılması gerekir. Dediğim gibi bununla ilgili müstakil dersimiz var. Geri kalan bahsi oradan detaylı bir şekilde dinleyebilirsiniz. Diyeyim sözü. Buyurun. Yok. Hocam
bittiği için isterseniz.
Çok az bir şey daha var aslında. Bence Zeynep de mirastan bir cümleyle bahsetsin madem.
Mirastan ziyade
o şey bir de şey kaldı hocam. Kadınlarla ilgili cehennemlik olmaları ile ilgili rivayet kısmı.
Ha, boş ver. Nasıl olsa ahirete henüz gitmedik.
Tamam. Çok eşlilik var aslında. Ben mirastan hiç bahsetmeden kısaca çok eşlilikten bahsedeyim. Çünkü mirasla ilgili de Kur'an dersi.com sitesinde 29 Nisan 2015 tarihli bir ders var. Nisa suresi 11. ayet miras paylaşımı adında bu şekilde aratıp bulabilirsiniz. Şimdi çok eşlilik mevzusu çoğunlukla yine sıkıntı edilen konulardan bir tanesi. Sorarsanız sen ister misin kocanın senden başka bir eşi olmasını? Şahsi olarak söyleyeyim tabii ki istemem. Ama Allah buna izin vermiş mi? Vermiş. Niçin izin vermiş diye soranlar olabilir. Biz bunlara kadın bakış açısıyla bir bakalım. Allah her yaptığını güzel yapar, bunu kabul ederek bakıyoruz. Mutlaka ki izin vermesinde bir nedeni var. Nisa suresi 3. ayette burada bahsediyor Allah. Eğer yetim kızlara karşı görevlerinizi yerine getiremeyeceğinizden korkarsanız onları değil, hoşunuza giden başka kadınlardan ikisini, üçünü, dördünü nikahlayabilirsiniz. Aralarında adaleti yerine getirememekten korkarsanız bir tek kadını veya hakimiyetiniz altında olan esir kadını nikahlayın. Sıkıntıya düşmemeniz için en uygun olanı budur. Şimdi Allah-u Teala zaten ayetin sonunda en çok söylemek istediğini belirtmiş. Bir kadını nikahlayın, sıkıntıya düşmemeniz için en uygun olanı budur diyor. Yani normal şartlar altında Allah-u Teala'nın tavsiye ettiği de tek eşlilik. Buna rağmen çok eşliliğe de izin verilmiş. Resulullah'ın hayatına baktığımız zaman onun tek eşli olduğu uzun bir döneme de rastlıyoruz. Çok eşli olduğu döneme de rastlıyoruz. Hatice annemizle evli olduğu dönem tek eşli olduğu dönem. Ve Hazreti Hatice Muhammed Aleyhisselam'ın bütün hayatı boyunca peygamberliğinin ilk gününden itibaren ona destek olmuş, inanmış. Hem ticari açıdan, maddi açıdan da destek olmuş. Onun ticaret yapmasına, yapması için mudareba yapmış onunla. Ayrıca ona 6 tane de evlat vermiş. Şimdi çok eşlilik durumlarını günümüzde bile gördüğümüzde çoğunlukla erkekler aslında çocukları olmadığı zaman bir hanımından bir başka hanıma yönelebiliyorlar. Burada baktığımız zaman Hatice annemizle peygamberimiz tek eşli olarak yaşamış. Bütün desteği ve ihtiyacı Hatice annemiz tarafından karşılanmış. Demek ki evlilik açısından bu da örnek alınabilir. Diğer ikinci dönemde ise çoğunlukla görüyoruz ki evlendiği kişiler dul hanımlar, Hazreti Ayşe hariç. Bu dul hanımların da bir kısmı savaşlarda karşılaşılan itibarlı kimselerin, yöneticilerin kızları gibi insanlar. Mesela bir tanesi esir düşüyor, bir kabile reisinin kızı, zannedersem Cüveyriye annemizdi. Ondan sonra ve onun esir olduğu için fidyesini verip mehir olarak onunu nikahlıyor peygamberimiz. Bu gibi bazı durumlar var. Tabii ki hiçbir şey olmasaydı da, özel neden olmasaydı da buna izni vardı. Fakat yapmasının her birinde ayrı bir nedeni olduğunu da görüyoruz birden fazla hanımla nikahı. Bunu söylemek istiyorum. Bir de tabii savaş durumları vesaire gibi durumlar var. Bu durumda erkeklerin öldüğü ve hanımların kendilerine sahip çıkacak, geçimlerini sağlayacak insanlara sahip olduğu vaziyetler de var. Günümüzde dahi yaşanıyor. Elbette bu durumlarda da çok eşliliğe cevaz olması kadınlar açısından bir avantajdır, ihtiyaçtır. Bunu vurgulamak istiyorum.
Düşünün, Suriye'den gelmiş, kocası ölmüş bir kadın. Yani bir ev açılıyorsa, ona sahip olan bir koca varsa, onun için muhteşem bir şey olur. Yani bu hayatın bir gerçeğidir. Bir kere yanıma bir hanım gelmişti. Kocası vefat etmiş. Oğluyla ilgili bir takım şikayetlerde bulundu ama şikayet ederken de oğlunu çok öve öve konuştu. Ondan sonra dedi ki, ikinci bir sorun var dedi. Benim dedi kız kardeşim var, maalesef bir beyin ikinci eşi. Dedim ya, sen çok akıllı bir kadına benziyorsun. Tamam, oğlunla ilgili yaptığın şikayet de normal bir şikayet değil, yani çok basit, yani çok saygılı bir evlat olduğu belli. Evet dedi, çok saygılıdır Allah için falan. Ve o da büyük bir şey, yani annesine her konuda yardımcı olacak yaşta. Dedim ki bak, bir tane bey gelse sana. Dese ki benim 3 tane eşim var. Sen 4. eş olarak kalmak istiyorum. Kabul eder misin etmez misin? Ama bak, duygusal davranmayacaksın dedim. Böyle aklına göre cevap. Tabii kabul ederim dedi ya. Bir eşin yerini, bir evlat bir eşin yerini asla tutamaz dedi. Peki dedim, niye bunu şey, kız kardeşin için ne yapayım, etrafın işte dedikodusu falan, onlardan rahatsız olduk. Şimdi şeylerin, yani Zeynep Hanım da söylediği gibi, evet bazı şeyler bizim hoşumuza gitmeyebilir ama hayatın bir gerçeği var. O hanımlar ortalıkta nasıl korunması gerekiyor? Nasıl korunacaklar? Bir evleri olsun, bir kendilerini koruyacak birisi olsun, bir yuvaları olsun. O açıdan son derece önemli ve çok eşlilik kadın için değil erkek için çok ciddi bir yüktür. Onun için Kur'an-ı Kerim'de hep o anlatılır. Kadın için ne kadın ne yükü ciddi manada azalıyor ama erkeğin yükü kat kat artıyor. Ha, bir kıskançlık vardır, o ayrı bir konu. Onu zaten inkar etmek mümkün değil. Neyse, böylece dersimizin sonuna geldik. Yine şeyi okuyarak dersimizi bitirelim. Hucurat suresinin 13. ayetini. Orada Allah-u Teala şöyle diyor. Ya eyyühennas, ey insanlar, inna halaknakum min zekerin ve unsa, sizi bir kadınla bir erkekten yarattık. Ve cealnakum şuuben ve kabaile, işte bir takım işte oymaklara, boylara, ırklara, kabilelere ayırdık. Lite'arafu, birbirinize tanışıp bilişesiniz, birbirinize karşılıklı olarak anlaşasınız diye. İnne ekramekum indallahi etkakum, Allah katında sizin en değerli olanınız, kendini yanlışlardan en çok koruyanınızdır diyor. Burada ayetin ya yüvellezine amenu diye başlamamasına da çok dikkat edelim. Ey insanlar diyor yani. Dolayısıyla burada buna şey yapmış olalım. Demek ki mesela ben erkeğim, işte Zeynep Hanım da hanım. Benim erkek olmam benim elimde mi? Benim elimle mi oldu ya da Zeynep Hanım'ın hanım olmasını kendi mi şey yap istedi? Biz doğuyoruz, bakıyoruz ki böyleyiz. Allah böyle yaratmış. Erkeklere verdiği üstün özellikler var, kadınlara verdiği üstün özellikler var. Bunlar birbirlerini tamamladığı zaman hayat mutlu bir şekilde olur. Buna bu şekilde çok dikkat etmiş olalım. Allah-u Teala kendi kitabına canı gönülden uyan kullarından eylesin. Ve biz kadın konusunda Avrupa'ya, Amerika'ya asla heveslenemeyiz. İşte, ama bakıyoruz ki Müslümanlar, çünkü niye hevesleniyorlar? Mezheplere bakıyorlar, bunun savunulacak tarafı yok. Onun için hevesleniyorlar. Son olarak şunu söyleyeyim, buraya gelmeden önce baktım, yine Amerika'da oldukça tanınmış bir öğretim üyesi olmuş, isminden bahsetmeyeceğim. Bir hanım gelip yanımda doktora yapmıştı. Ve Osmanlı'da Kadın diye de güzel bir kitap yazmış. Bu biraz önce gördüm yani şeyde, internette. Orada profesör şu anda. doktora yapmıştı yıllar önce, 80'li yıllarda, yani şey yapmayayım. Yani yanlış aklımda kalmış olabilir. Yani tarih benim pek aklımda kalmıyor da. 2 yıl yanımızda kaldı. Bir gün baktım ki çok rahatsız, üzülüyor. Yani bu şeyden, Washington'dan gelmişti, üniversiteden. Ya niye üzülüyorsun dedim. İznim bitti, Amerika'ya dönmem lazım izin almak için. Ya dedim, sen Amerikalı değil misin? Evet. Annem baban orada değil mi? Evet. Bütün akrabaların orada değil mi? Sevinmen lazım dedim. Ya dedi, ben dedi insan olduğumu burada öğrendim dedi. Ben 2 senedir buradayım. Bana karşı benim, affedersiniz, dişiliğimle değil, kişiliğimle ilgilendiniz. Beni bir kız kardeşinizden daha üst seviyede aldınız. O kadar, ben kendim burada o kadar mutlu hissettim ki. Ben şimdi Amerika'ya gitsem hiçbir değerim yok orada dedi. Hiçbir değerim yok. Efendim dedi, akşam zaten sokağa çıkamazsın. Ben burada rahat rahat çıkıyorum, hiç problem yok. Bir ara sokağa girsen gelirler, senin bütün çantanı boşaltır giderler. Hiçbir şey yapamazsın. Dolayısıyla biz kendi şeyimizi çok iyi bilelim. Bu konuda çok fazla hatıralarım vardır bu şeylerle ilgili. Onları anlatmayayım. Sadece bunu anlatacağım. Ve biz eğer dinimize döner, her konuda Allah'ın kitabına uyarsak, o zaman tüm dünyaya örnek oluruz. Allah-u Teala bu örnekliği bizlere tekrardan nasip eylesin. Allah hepinizden razı olsun.